İtopya'dan son sistem donanımlarla donatılan, özel yapım, güzel görünen böylesi kaslı bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese, herkese hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskiraz Oğlu.
Yine bir uzaktan erişimle gerçekleştirdiğimiz ikisi bir sunumunda birlikteyiz. Teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. İlk gelişme başlıkta da gördüğünüz gibi PlayStation konusu. Tüketiciler toplandılar, en sonunda PlayStation'ı dize getirdiler. Türkiye'de aktif olmayan indirimler aktif oldu. Peki konu neydi bilmeyenler için? Kısaca bir özetleyelim. İlk bahar indirimleri miydi bunlar ya? Ben de konuyu özetleyelim dedim, oradan sonra sana özetleyelim mi Enis'cim? Evet, seni dinliyoruz.
Abi, Mart indirimleri ya. Evet. Mart ayındaki indirimler. Tüm, yani neredeyse tüm dünyada olan indirimler yani. Tüm PlayStation'lara girip bakmadım teker teker ama tüm büyük marketlerde olan indirimler.
Türkiye'de yapılmamıştı. Türkiye'de indirim evet. Yoktu arkadaşlar. Türkiye'de normal fiyattan insanlara bir şeyler satılırken dünyadaki insanlar indirimli olarak alıyorlardı. Ve Türkler de şunu söylediler doğal olarak, Türk oyun severler. Arkadaş, zaten evlere kapandığımız bir dönemdeyiz. Evden çıkma deniyor. Bu ne yani? Bu nedir dediler. Haklılardı da. Ama şunun altını çizelim. Şimdi bize tepkilerini dile getirdiler. Destek olun dediler. Biz retweet ettik. Olabildiğince dile getirdik ama şunu da biliyoruz. Çok saçma bir şey var arkadaşlar PlayStation dünyasında. PlayStation Türkiye PSN'i kontrol etmiyor. Yani öyle bir hakları yok. İngiltere'den kontrol ediliyor bu iş. İngilizler yapmışlar. Bu bir İngiliz oyunu. Dış güçlerin... bu yine onların böyle... arkasından.
Ama öyle söyleyince insanlar şey zannediyor. Ben onunla ilgili de çok yorum gördüm çünkü. Niye Türkiye ekibini koruyorsunuz? Niye Türkiye'yi koruyorsunuz falan gibi bir şey var. Bir
koruyacağız arkadaşlar yani. Bakın ben de 3 tane büyük
zaten bize PlayStation'dan her ay para geliyor böyle.
Biz her koruduğumuzda banka hesabı tık artıyor yani. Abi, evden koruma parası.
Bak, bir şey korumak böyle olabilir. Yani bir şeyi doğrusunu söylediği zaman korumak olabilir. Bu bir fact yani. Bu bir gerçek. Bu bir koruma, bir psikolojik değil. Ben hatta şunu da söylüyorum. Bence burada PlayStation Türkiye, İngiltere, Amerika, Fransa fark etmez. İtalya, o hiçbir fark etmez benim için. Bu sıkıntıdaki en büyük problem ne biliyor musun? İndirimlerin kaldırılmasından daha büyük bir sıkıntı bu. Ben bunu kaldırıldığı gün de söyledim. Bunu Türkiye ekibinden kaynaklıdır değildir onu bilmiyorum. İletişim abi. En büyük problem evet. İletişim bulamama. Haklısın. Sen şimdi evindeki monitörün bozuldu diyelim veya klavyen bozuldu çalışmıyor veya buzdolabın bozuldu çalışmıyor.
Aradığın mesela zaman... kanal çalındı diyelim.
Yani bunu ulaşıp öğrenmek hakkın değil midir senin? Bu satış sonrası hizmettir yani. Aynen. Nedenini bilmek istersin, anladın mı? Yani insanları zaten Türkiye'ye kız... Adam neye kızacak abi? Kongo Cumhuriyeti'ne kızacak hali yok yani. PSN'in İngiltere'nin yönetimini bilmesine de gerek yok bu adamın. Yani bunları yok abi. Ben bu bilgiyi paylaşıyorum ama normal bir kullanıcı bu videoyu izlemesin. Bizim yaptığımız videoyu izlemesin. Bunun hakkında hiçbir fikir sahibi olmaz der ki Türkiye özel kaldırmışlar. Sorumlusu Türkiye'dir. O zaman yani PlayStation Türkiye ekibinin yüzünden olmuştur bu diye düz bir bağlam kurar. Şimdi Doğru. Bu bağlam sadece Türkiye ekibine zarar vermez, PlayStation markasının genel Türkiye'deki algısına da zarar verir. Ya bunun için artık Amerika'daki SEO mu el atar, bilmem ne mi atar bilmiyorum ama yani bunun şeffaflıkla açıklanması en büyük bence hizmet olur. Çünkü adam indirim gider, dersin ki arkadaşlar problem var, bir şey var, bilmem ne var, artık neyse onun şey olayı. Ama işte bahar aylarında Nisan'la beraber geliyor indirimler dersin. O olay o kadar büyümez. Ya şimdi durduk yere olay mesela büyüdü, geri geldi eyvallah. Başka indirimler geldi ama yani o dönemdeki tepki bazı insanlar için bir daha geri dönüş olmayacak bir tepki haline geldi. Bence en büyük problem hani İngiltere, Amerika, Fransa, Türkiye dışında bu iletişim problemi yani. Bunun sorumlusu kimsenin çözülmesi gerekiyor.
Ama birlik olduğunuzda neler yapabildiğinizi gördünüz. Sonuçta tabii. Kotalar kalktı. PlayStation Türkiye'nin kontrolünde olmasa da buradaki tepkiler büyüyünce Türkiye raporluyor bunların hepsini arkadaşlar. Yani öyle de boş durmuyor buradakiler, böyle aman kontrol bizde değil demiyorlar doğal olarak. İngilizler de, İngilizleri tekrar arkadaşlar geri adım attırdık. Yani bu bizim gibi ülkelerde güzel işler yani.
İndirim mevzusunu Kurtuluş Savaşı'na çevirdi adam.
Aslında burada arada... önümüzü de vereceksin, tamam mı?
Sen teknoloji haberlerine gireceksin ama PlayStation demişken ben bir haber daha paylaşayım.
Tabii abi, buyur.
PlayStation 4'ü çok beklenen Last of Us 2 oyunu vardı. Last of Us 2 bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Normalde Mayıs sonunda çıkacak bir oyundu. Ertelenmesinin sebebi virüs sebebiyle lojistik konularda ve ekonomik konularda çözüme ulaşamamaları olmuş. Ve bilinmeyen bir tarihe ertelenmesi bu işin ne zaman çözülürse, çünkü oyun hazırmış hakikaten de, yani dış kaynaklardan da geldi bu haber. Bu sadece bu oyun özelinde olmayacak. Büyük ihtimalle zaten, yani şöyle söyleyeyim, Mayıs'ta başka oyun yok. Nisan'da da çıkan oyunların birçoğu çıkıyor ilk hafta. Yani geri kalan süreçte Eylül'e kadar yeni oyun çıkmama ihtimali var. Büyük oyunlardan bahsediyorum. Eylül'den sonra ne olacağını da ortamdaki durumlar belirleyecek.
Birlikte göreceğiz hepsini. Bu yani. Arada dediğim gibi arkadaşlar sizlere tebrik ederiz. Sonuçta sesinizi bir şekilde duyurmayı başardınız. Ama Enis'e de çok katılıyorum burada. Biz şeyde gördük bunu. Son olarak onu da söylemek istedim. Samsung olayında falan da gördük bu telefonlar yanarken. İletişim abi, her şey iletişim. Kullanıcı bilgilendirdiğin zaman kullanıcı dediğin gibi sorun yaratmıyor. Mars'a götüreceğim sizi. Dünyadan biraz uzaklaşalım. Bu dünya çok sıkıntılı, dandik bir yer olmaya başladı. Çekilir çile değil abi. Kimisi indirim yapmıyor. Kimisi virüsü yayıyor falan filan. Bu iş gerçekten olacak iş değil. Mars helikopteri.
Mars'ta İngiliz var mı Mesut Çelik? Mars'ta İngiliz varsa ben.
Abi Mars'ın kontrolü kim deniz belli değil ama Amerikalılar çıkartmıyor bir oraya. Şimdi helikopter yolluyorlarmış. Adam Mars'ta uçak helikopter geliştirmiş.
Helikopter mi?
Evet abi. Yani orada şöyle abi, bir problem varmış. Araçla gidemediğimiz yerler var. Biz uçarak oraya gideceğiz diyorlar. Helal olsun dedim yani. Merakla bekliyorum. Çünkü Mars'ta hava çok inceymiş dünyaya göre. Doğal olarak orada asılı kalacak helikopterin de dünyadakine göre 20-50 kat arasında daha hızlı dönen pervanelere ihtiyacı oluyormuş. Çok hafif olması gerekiyormuş. Hem hafif hem de sağlam bir helikopter yapmak için çok uğraşmışlar. Bir de dünya ile arasında oldukça büyük bir mesafe farkı olduğu için de sinyaller birkaç dakika gecikmeler olarak ulaşıyormuş. Helikopterin oturum uçması gerekecekmiş. Yani sen buraya git Joe dediklerinde onun birçok engeli aşarak oraya gitmesi gerekecek. Oraya gittikten sonra görecek çünkü buradaki.
Abi dünyanın en laglı oyunu gibi böyle yani.
Aynen
komut
abi.
Komut veriyorsun 5 dakika sonra geri dönüyor. Böyle komut karşılığı.
Aynen öyle bir durum var. Şimdi geliştiriyorlarmış, uçuracaklarmış. 2015'te duyurmuşlar. 2020'de hazır hale getirmişler. Yani dünya neyle uğraşıyor, sen neyle uğraşıyorsun? Nasıl ayıp? İnsan utanır biraz ya. Yani bu haberi SF'le kınıyorum ben. Mars'a gitmeye şu anda gerek var mı? Belki de adamlar
var gerçekten. Abi. Asıl şu an gerek var. Ben
size belki söyleyeyim. De var ya. İşi hızlandırmış bile olabilirler. Bizim bir helikopter projesi vardı. Hemen hızlandıralım falan.
Ve o helikopter böyle bize gelmez işte ya.
Yani evet. Ne yazık ki öyle bir durum var. Bu arada oyunlarla ilgili bir haber var. Benim sayfama düştü. Ubisoft'un birçok oyunu ücretsiz olarak evde kalan insanlara sunması. Belki vardır senin elinde de. Biliyorsun Ubisoft'un birçok oyunu şu anda Uplay üstünden özellikle indirip ücretsiz oyunlar sayfasından görülüp indirilebiliyor. Rayman ilk ücretsiz olan oyunlardan bir tanesi oldu. Rayman zaten Ubisoft'un şey oyunu yani. Bunu bence ücretsiz yapmak için çıkartmışlar. Ve böyle zor durumlardayken ilk önce onu ücretsiz yaparak prim yapıyor bu firma. Ben artık buna inanmaya başladım. Çünkü ya, Rayman'ın...
Sen tabii geleneksel bir Türk oyuncusu olduğun için içinde silah ve şiddet içermeyen herhangi bir video oyununu çok büyük potansiyeli yokmuş gibi değerlendiriyorsun.
Rayman oyunu bebeklere tamamen iTunes. Yok benim tablette falan kurulu ücretsiz indirdim. Bayağı da oynanabilir versiyon abi. Gamepad taktım Rayman'i, ben iPad'de oynadım bayağı. Çalışıyor. Benim sevdiğim bir oyundur.
Sendeki Rayman'le ben de mobilde oynadım. O PC'deki Rayman'in farklı olması lazım. Ben mobilde oynadım. Rayman'le bu aynı değildi çünkü.
Sonsuz koşu PC'deki Rayman var bir tane biliyorsun. Sürekli koşuyor. Bir tane daha işte. Rayman var ücretsiz. Yine o da ücretsiz abi. Onda da şey bildiğin. Sağ solu kontrol ediyorsun, oynuyorsun yani.
Biliyorum ama onun da farklı olması lazım. Velhasıl Ubisoft'un
bir şey olayı var. Tabii farklı. Değil. Sadece şey için dedim. Rayman sevdiğim bir oyun ya. Şaka yapıyorum. Takılıyorum yani.
Rayman'in değil de Asyncrit'in Odyssey'ini mi? Tabii Odyssey'ini 3 günlüğüne ücretsiz yapmışlardı. 3 günlüğüne mi 2 haftalığına öyle bir şey vardı. O bitti gitti. Ondan sonra bir daha görmedim ben Ubisoft'un yaptığı ücretsiz oyun haberini.
Ya zaten şimdi şey bana garip gelmeye başladı. Amerika'daki bazı bölgeler için bile hani böyle diyor ya 2 günlüğüne Call of Duty ücretsiz oldu. Ulan Call of Duty 170 GB abi. Zaten adam o ücretsiz vakiti interneti meşgul etmekle geçiriyor. Ben...
Amerika'daki bazı bölgeler için demiş. Evet. O bazı bölgelerde internet çok iyi olduğu için o bazı bölgeleri ücretsiz yapmış olabilirler.
Yani olabilir. Ya ben evden indirirken sıkıntı yaşamıyorum. Bende 100 megabit var ama 100 megabit ilk defa bir oyuna yetmedi. Call of Duty yetmedi abi. 170 GB olunca oyun inmedi, kurtarmadı yani kes. Böyle bir oyun nedir abi bu ya? Warzone'u indirirken de 120 GB mı ne çekiyor değil mi? Öyle bir şey çekiyor. En azından bende orijinal oyun olduğu için böyle çekiyor.
80 çekiyor.
Ha, o değil mi oyun? Hepsini çekiyor oyun neredeyse. Warzone bir de iki tane harita var abi yani şey. Yok bir tane var hatta, ne ikisi? Bir haritada oynadığın oyun 80 nedir abi?
Ya şeyde Call of Duty yüklüyse eğer 80 değil de 40 mı çekiyordu? 16 mı çekiyordu? Öyle bir şey vardı da. Call of Duty yüklüyse galiba 80 komple Modern Warfare'i indirmen gerekiyordu.
Şimdi ben Call of Duty ilk çıktığında indirdim oynadım. Hani single modun oynadım. Ben multiplayer'ında çok iyi bir adam değilim. Warzone çıkınca abi dedim ki bir indireyim, 165 GB güncelleme çekti. Yani hiç çekmese daha iyi zaten. İndiriyorum oyunu yani o kadar vakti. Bir diğer haberim Intel cephesinden. Intel'in 10. nesil işlemcileri, masaüstü işlemcileri merakla beklenmeye devam ediyor. İşte 10700, 10500 gibi şu anda bana çok saçma gelen isimlendirmelerle gelecekler. Belki değiştirirler. Abi yani 10. nesil olduğunu belirtmek için başına 10 koymaya ne gerek var? Ben çözemedim işlemcini. Yani böyle mi oluyor bu iş? Bakalım göreceğiz sonrasında bir feyiz alacaklar mı, devam edecekler mi, ama mesela Ryzen 7 3700X rakip olacak. i7 10700'ün testleri gösteriyor ki en azından hem çok çekirdek hem de tek çekirdek Cinebench testlerinde 10700 geride kalıyor ve 176 watt gibi oldukça yüksek bir güç tüketim değerine sahip olmasına rağmen geride kalıyor 8 çekirdekli işlemci. Intel 10. nesilde AMD'nin gerisinde kalacak gibi görünmekte hem fiyat hem de performans olarak. Bu durum zamanında bize Pentium'ları hatırlatıyor. AMD'nin Athlon 64'leri çıktığında Pentium işlemciler benzer şekilde yüksek güç tüketen daha yavaş işlemciler haline gelmişlerdi. Daha pahalıya satılıyorlardı ama Core Duo'larla Intel farkı öyle bir açtı ki AMD'nin toparlaması 10 yıl sürdü o süreci. Bundan sonra öyle bir şey yaşar mıyız? Tekrar farkı o kadar açabilir mi? Teknoloji ona el veriyor mu mesela? Onu bilmiyorum. Yani teknoloji şu anda bir firmanın diğer firmaya 10 yıl fark atmasına olanak veriyor mu? Hep beraber göreceğiz böyle bir rekabet olacak mı diye.
Gördün mü o haberi? AMD'nin ben o şeyde gördüm abi. Xbox'ın kodları çalındı. Çalan kişi de 100 milyon dolar para istiyor diye bir haber gördüm.
Evet,
habere abi. Girdim. O olay şu. AMD'nin bazı kodları çalınıyormuş. Bu yeni bir işlemci mimarisiyle alakalı. Bu kodlar Xbox'ın da aslında konsolunda kullandığı AMD mimarisinin kodlarını kapsıyormuş diye bir haber gördüm. AMD açıklamış, şey demiş, çok önemli bir kısmı değil bu. Hani çalınan şey, yani doğrulamış ama çok önemli değil demiş hani bu çalan şeylere.
Sonuçta çalınmış sonra, yani.
Sonra bir daha onunla alakalı hiçbir haber görmedim. Şimdi aklıma geldi de geçen hafta görmüştüm. O da enteresan bir şey gibi geldi. Şimdi AMD deyince aklıma geldi.
Yani yapmış olabilir. Ben görmedim bu haberi. Çok da çaktırmak istemiyorum ama sen şimdi böyle araya girince bilemedim.
Ama zaten bir şey söyleyeyim mi? Çok da olay olmadı abi bu haber. O enteresan geldi. Yani bu haberi ben IGN'de okudum. Oyunla alakalı bir haber olduğunu varsayarak. Sonra teknoloji haberiymiş. Lanet olsun dedim böyle habere. Hemen dedim yaktım haberi. Yok ettim. Ama öyle bir şey gördüm. Onu da paylaşmış olayım. Hani ne oldu, ne bitiyor, neye bağlanacak? Belki yakında bir sonraki gündemde bakar biraz daha araştırırım.
Şimdi abi size. Senin bu söylediğin şeyin ardından sana bir şey sormak istiyorum. Yani üçüncü şeyimiz oldu, bu çekimimiz oldu bu ortamda. Abi şu arkandaki elektriğine bağlı abi. Duvarın üstündeki.
Ha ben onu görmüyorum. Ben şunu mu diyor? Şunu mu? Abi şimdi o ne fark... biliyor musun? O ne biliyor musun?
Ne abi?
Klima. Klima kablosuymuş.
Ha klima okey tamam. Daha ha. Yaz gelmediği için bağlatmadın tabii. Şu anda hayır, da
ya bir yaz gelmeye bak klima da yok ki evde. Yani evde klima da yok. Her odada kablo var. Evde bir tane klima yok.
İnanılmaz ya. Bir de bu şey yani yeni yapılan dairelerden bir adam yaptırırken klima da taktırırlar diye mi düşünmüş?
Herhalde öyle düşünmüş yani. Bu dairede işçi olanlar çok zengin bellemiş diye tahmin ediyorum. Yani her odaya klima koymuş. Biz de şeyi düşünüyoruz. Hangi odaya acaba alsak bir tane alalım?
Hani madem onu var böyle bir kablo geliyor değil mi?
Çünkü yazın yanacağız yani yazın.
Abi hani, tamam da belki sen klimayı evde... oraya koymayacaksın.
Evet oraya koymayacağım zaten. Buraya klima almam.
Abi duvarda adam duvarın içinden geçirmiş kafasına göre ya. Kapatsan...
Ya benim bu odayı tekrar revize etmem lazım aslında. O yüzden bu iğrenç arka plan setup'ından kurtulacağım yakın zamanda. Ama onu daha 5 ay beklersiniz arkadaşlar.
Yani şu an öyle. Abi bizim kombi bozuk şu an. Kombinin şeyi çalışmıyor. Baca fanı çalışmıyor abi. Eğer bilenler abi varsa bana ulaşsın uzaktan.
En kötü zamanı. Şu an bir şey bozulmamalı.
Aynen yaptırmadım abi duruyor. Vam, vam, vam, vam, vam. Çalışırken bir ses çıkartıyor. Diyorum ki abi uçmazsa giydir bu süreç için. O fan şey yapıyormuş abi işte içindeki buharı çekip atıyormuş. Nasıl anladın fanın tam olarak bozulduğunu? Ses geliyordu da balkonu kapattırmıştık bu süreçte. Balkon eğer camları kapatırsan full buhar oluyor abi. Camlar falan böyle iğrenç bir şekilde buhar atamadığı için. Abi, felaket bir şey. Haber dünyasına geri dönecek olursak Apple tarafında değişik bir gelişme var abi. Bu anahtarlık şeklinde olan bazı takip cihazları vardı. Bluetooth'la sürekli telefona bağlı. Eğer olur da sen o cihazı bir yerde unutursan cüzdanını falan en azından telefonda en son nerede bağlantının kesildiğini görüyordun. Aynı şekilde o cihaz başka cihazlarla yan yana gelirse kendi şifreli mesajlaşma tekniği var. Sana yine mesaj gönderiyordu başkasının telefonundan. Ben buradayım falan diye tekrar konum bu falan diye böyle çok enteresan. Şimdi aynısını Apple yapacakmış abi kendisi. Böyle bir şey düşünmüşler. Vaa bu işte tutuyor satıyor bunlar bizim telefonumuz üstünde falan. En popüler aksesuar bu. Ben de yapayım demiş abi. Şimdi çıkacakmış. Developer sürümlerinden bir tanesi de şey çıkmış. Aletle ilgili seçenek koymuşlar abi. Telefona.
Ne diye?
ayarlar kısmına. İşte o ha, alet desteğini aç kapa tarzında ha, bir şey.
Orada yani. İfşa olmuş yani.
Evet, ifşa olmuş birazcık. Çıkmış, yakın bir dönemde tanıtırlar ama şimdi firmalar için de o kadar tuhaf bir şey oldu ki bir şey tanıtıyorsun, satmıyorsun ama. Yani bir şey var ama kim alacak abi bilmiyorsun falan böyle.
Bak mesela şu an enteresan bir dönemde yaşamamızın getirdiği bir şeyle beraber Apple Watch var bende.
Evet.
Bir aydır koluma takmadım.
Al işte evet, dışarı çıkmadığın için gerek duymuyorsun.
Dışarı çıkmadığım için şu an bir aydır öyle şarjın üzerinde duruyor yani. Sanma acaba hani ayıp olmasın diye takasım geliyor, anladın mı yani hani böyle bir gezeyim falan diye. Ama yani hiç böyle aklıma bile gelmiyor onu alıp takıp bir şey yapmak yani şu anda.
Ya şimdi şey var abi gerçekten bu dönem mesela iPad'in yenisi çıktı, iPad Pro'nun. Türkiye'de mağazalar kapalı, almak istesen online'dan satın alacaksın. Online mağazalarda listelenmeye başladı. Ama test ürünü ne zaman gelecek belli değilmiş. Çünkü Apple'ın sana test ürünü verebilmesi için ürünün ilgili detayları anlattığı bir seansa katılıyorsun. Mesela seans yapılamadığı için nasıl yapacaklar bilmiyoruz yani. Uzaktan bağlanacak sana. Şey mi bağlanacak?
Bence şimdi... zaten herkes şu an böyle bir 2-3 aylığına operasyonlarını bir yavaşlatıp durdurma şey yapacak. Geçen konuştuğumuz şey olduğu için tekrar yinelemek istemiyorum.
Evet, evet, benzer bir şey yaşayacağız. Süper SIM duydun mu hiç? Süper SIM.
SIM kartı olan SIM.
Evet, onun süperi abi.
Ne yapıyormuş abi süperi?
Abi hani bu çift sim kullanıyorsun, bilmem ne kullanıyorsun falan, telefona takarken sıkıntı yaratıyor. Böyle upuzun yapıyor SD kart slotuyla falan beraber böyle slotları. Hoş bir şey değil. Çinliler düşünmüş bunu. Demişler ki ya şey yapalım. SD kartla şeyi birleştirelim. Sim kartını. Böylece hafızası da olsun 32 GB, 64 GB. Sim kartı taktığında telefonuna bir 64 GB da oraya veri depolayabil. Yani standart bir hafıza olsun. Bana dünyanın en saçma şeyi gibi geldi.
Ben yani, de anlamadım.
Tamam. Ya gerçi şey mantıklı. Düşünsene şimdi iPhone'un bir SD kart slotu yok. Yani Apple ölse geçmez de bu teknolojiye. Hani bu sim kartı takıyorsun. 64'lüğünü aldın mesela. Hop 64 GB ekstra hafızan oluyor. Çünkü sim kartın içinde var operatörden aldın. Ve o hep senin. Hani o 64 hafıza. Öyle düşün. Diyor ki adam SD kart slotunu ortadan kaldırma yönelik bir proje bu. SD kartla SIM kartı birleştiriyoruz. En azından bu SIM kartı taktığın tüm aletlerde bileceksin ki ekstra bir 32-64 hafızan olacak.
Peki diyelim ki ben 64 SIM kart aldım. Sonra 64'ün bana yetmediğini düşünüyorum. 256'lık bir şey almak istiyorum.
Ya işte onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Data mı aktaracak, o sim kartı kırıp onun üstüne mi aktaracak falan. Bir de sim kart çipi de olduğu için içinde ekstra bir pahalı.
Ya neyse çok... canım her şeye uyuşuz zaman yaşlılar gibi böyle teknoloji gelişme olmaz olsun falan demeyelim. Belki bizim öngöremediğimiz daha çok rahat bir kullanım alanı çıkacak.
Abi zaten. Şimdi gelecek eSIM de gibi görünüyor. eSIM teknolojisinde gibi. Yani sim kart slotu bile yok aletlerde. Sen eSIM üstünden aktif ediyorsun. Mesela iPhone'un çift sim kartlısı çıktı. Biliyorsun aslında çift sim kart aktif edebiliyorsun bazı iPhone modellerine. Nasıl? Sim kart takıyorsun, diğerini eSIM üstünden aktif ediyorsun. İki farklı hat aynı anda aktif olabiliyor bir iPhone'da. Yani bu teknoloji bence birazcık geç kaldı. Çok eskiden olsa belki işimize yarardı ama ben geleceğin sim kartsız telefonlarda olduğunu düşünüyorum zaten.
Zaten ben çok daha gelecekte fiziksel depolamadan ziyade artık her şeyi cloud'a aktardığımız
tabii.
Yani video çekiyorsun anında cloud'a yükleniyor gibi.
Anında çekerken daha değil mi yani böyle sıkıntısız.
Çekerken yükleniyor evet. Tabii.
Haklısın yani. O konuda. Yani bir yerden sonra gelecek öyle bir yer olacak. Ama şöyle bir durum da var yani keşke daha önceden bu teknolojileri falan olsaydı. Geçen eşim çok kızdı bana. 2013'te çektiği bir fotoğrafı arıyordu, bulamadık. Nereye koyduğumu bulamadım. 2006'dan fotoğraf buldum, 2013 yok abi, silinmiş 2013 mesela. Yani bulutu çok yoğun kullanmak lazım. Abi evet ya bulut olsa yani Google olsa Google fotoğraflar şey diyorsun. Neredeydik biz o zaman? Şuradaydık. Şak yazıyorsun oraya geliyor abi zaten yani. Ya da 2013 yazıyorsun, Ocak yazıyorsun getiriyor yani. Bir tek o aralık yok. Nasıl sildiysem artık ne yaptıysam nereye koyduysam bilmiyorum yani.
Ben de bu arada iki tane haber paylaşayım kısa kısa. Tabii. Bir tanesi ikisi de Call of Duty ile alakalı. Bir tanesi Call of Duty Modern Warfare 2'nin remastered versiyonu PlayStation 4'e çıktı.
Süper.
Single player olarak remaster'ını oynayabiliyorsunuz ve çok film yani ben şaşırdım gerçekten. Hani fiyatı eleştirilebilir de remastered dediğimiz şey normalde çözünürlüğü ayarlayıp piyasaya salmaktır ya.
Evet.
Bunlar abi ilk Call of Duty Modern Warfare'de de yapmışlar bunu. İkinci Modern Warfare'de de yapmışlar. Bayağı hakikaten remastered yapmışlar. Elden geçirmişler bayağı bir şeyi. Ben aradaki karşılaştırmaları falan seyrettim. Şu an PS4'te var ama önümüzde bu ayın sonu itibariyle PC ve Xbox'a da gelecekmiş single player versiyonu. Online'da gelecektir onunla beraber.
Mutlaka.
Bir tane de haberim şu Call of Duty ile alakalı. Call of Duty Modern Warfare 2019'da çıkan versiyonu orijinal Call of Duty'nin aslında yeniden reboot edilmiş gibiydi. Yani seriyi sıfırlayıp reboot etmişlerdi. Şimdi de Black Ops'u reboot edeceklermiş, ilk Black Ops'u. Ya reboot demek şu oluyor, senaryonu belli noktalarını alıyorlar. Sanki önceki oyunlar yokmuş gibi aslında baştan bir daha inşa ediyorlar. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir ama işte ne yapsın? Adam hani yeni senaryo yazmakla uğraşmak istemediği için eldeki hazır materyali işlemek istiyor. Öyle bir şey gelecek. Ben Black Ops'u severim. Bekleyeceğim.
Ya bir de şeyi gördüler abi. Modern hani şu M4'ü alabildiğin her oyun yürüyor abi şu an dünyada. Onlar da ellerinden geldiğince onu yapacaklar. Yani uzay savaşı değil, İkinci Dünya Savaşı değil bu abi.
Black Ops bu arada şey ama onu da söyleyeyim. Vietnam döneminde geçen bir oyun. Çok modern zamanlarda M16. Ama bence Call of Duty'nin yani en iyi senaryolu oyunlarından biridir Black Ops benim için yani. Ben bayağı severek oynamıştım ilk oynadığımda.
1650 ile ilgili bir haber vereyim. GTX 1650 Nvidia tarafındaki şu anda uygun fiyatlı sistem kullanmak isteyenlerin değerlendirdiği alternatiflerden bir tanesi. GDDR6 belleklerle güncellenen yeni bir sürümü gelecek. Performans artışı olacak tabii ki ama hani bu vakitten sonra piyasada nerede yer alır, nerede görürüz bilemiyorum. Çünkü şu anda üreticiler için bir şey yenilemenin doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Ben evet. olanı temin etmek daha doğru diye. Koç Holding güzel bir şey yaptı. Evinde hani şu anda vakit geçirenler, tüketecek alternatif arayanlar için kendi kullandığı eğitim derslerinin, online derslerinin hepsini halka açtı. Yani işte Excel ile ilgili dersler var, içerik üretme ile ilgili dersler var. Aklınıza ne gelebilirse teknoloji terimlerini kendi çalışanlarına öğretmek için yaptığı aslında bir portal bu. Buradaki dersleri okuyarak en azından vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Teknoloji okuryazarlığı elde edebilirsiniz. En azından Mesut'la enisine konuşuyor. Daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Çünkü biz çok teknik, müthiş bilimsel vizyonla konuştuğumuz için insanlar bazen yetişemiyor. Mesut ne diyor diyebiliyorlar mesela. Ben bunu çok yaşıyorum
tabii,
yani.
Tabii çok anlayayım güzel mi? De yani sen neler.
Bilim şurası toplanıyor filan arada böyle. Ne dediğimi anlamak, açıklamak için. Abi cheat ekranı dizüstü gördün mü hiç? Asus'un bir Zephyrus modeli var mesela filan.
Görmedim ha. Hiç görmedim.
Abi çift ekranlı dizüstü konsepti Intel tarafından geçtiğimiz sene CES'te duyuruldu. Bu konsept aslında şunu söylüyor. Diyor ki içerik üreticiler için tek ekran yetersiz. Yani katılıyorum buna. Özellikle Twitch yayıncıları için aslında. İçerik üreticisi dediği birazcık yayıncılar. Artık dünya herkesin yayıncı olacağı bir yer olarak gösteriliyor. Yani bu çok yüksek performanslı bir oyun makinesi alıyorsan eninde sonunda yayın açarsın diye düşünüyorlar.
Abi yayını geç, şu an toplantı yapıyoruz mesela. Biz çift ekrana ihtiyaç duyabiliyorsun yani.
Mutlaka oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Şimdi dizüstü bilgisayarlarda da alan var. Ne yapabiliriz? Biz çift ekranı bu dizüstü bilgisayarlara bir şekilde entegre edebiliriz dediler. Biz Asus'tan çok başarılı modeller gördük. Geçtiğimiz sene vardı. Hatta birçok incelemesini bizim sitede falan da görebilirsiniz. Şimdi
şu an ben de açtım bu arada. Baktım görüntüsüne, tasarımına.
Çok güzel duruyor abi. Şimdi Zephyrus Duo 15 var. Şimdi diğer tasarımda klavye entegreydi ve kaldıramıyorduk ekranı. Zephyrus Duo 15'te artık ikinci ekranı bize doğru doğrultabiliyoruz biraz. Kaldırabiliyoruz. Dokunmatik bir ekran bu aynı zamanda. Oyundaki ek bilgileri gör. Performans verilerini gör istersen. Bu çok yüksek çözünürlükte. 3000'e 1000 çözünürlükte bir ekran abi. Bayağı iyi bir ekranı var.
Bayağı 3000'e 1000 bayağı iyi.
Evet. Chat ekranını koy. OBS'i koy oraya. Dokunmatik ekran switch yap mesela sahneler arasında falan. İnanılmaz etkili. Bir yayıncıysan tek dizüstü bilgisayar üstünden hiçbir ekstra kablo ekrana ihtiyaç duymadan her işi halletmeni sağlayan bir teknoloji. Gelecek böyle olacak. Yüksek performanslı makinelerde artık tek ekran olmayacak arkadaşlar. Bu da onun bize göstergelerinden bir tanesi. Son haberimse diş sağlığı ile ilgili. Scan EOX diye bir alet yapmışlar abi. Akıllı telefonlarda şeyi sağlıyor. Dişlerini görüntülemenin net bir şekilde. Böyle takıyorsun aleti, devasa dişlerinin böyle görüntüleyip bulut sunucularına depoluyormuş görüntüsünü. Belki uzaktan, şimdi hani hepimiz evdeyiz ya. Ya dişim ağrıyor dediğinde bir tak bakayım şu aleti diyecek doktor. Takacağım bulutu yükleyecek. Sonra diyecek ki kapıya bağlı o dişi.
İlkel çözümler.
İlkel çözümlerle. Bu tip bir sağlık çözümü elde edilmiş. Yapay zeka destekli olarak dişlerinizi analiz ediyormuş. Garip geldi bana. Yani bu Avrupalıların icatlarından bir tanesi. Biz Türkleri bozabilir. Onun için sadece size gösterip uzak durun diye gösteriyorum. Yani böyle bir teknoloji var ağzınıza şey
yapıyorum. Sakın ola takmayın ağzınıza.
Sakın ola takmayın diyorum. Bendeki son haber buydu abi yani. Verecek haber bulamayınca bunu da aldım.
Hani ya ben haber. O zaman bir tane de ben son oyun haberi vermiş olayım tamam. Sevgili arkadaşlara. Epic Games'i duymuşsunuzdur. Çokça bahsettik. Her hafta bedava, her iki haftada bir bedava oyunlar veriyor. Hiç kullanmıyorsanız bile iki haftada bedava oyun almak için bence girip bakın. Çünkü evet. Güzel oyunlar veriyorlar. Stanley Parable verdiler. Kingdom Come Deliverance verdiler. Yani baya baya iyi oyunlar veriyorlar. Şimdi bu Epic Games işi biraz daha büyütüyor. Yeterince büyütemediğini düşünüp olacak ki daha da büyük bir aşamaya geçmeye karar vermişler. Şu anda Epic Games'in attığı adım yayıncılık adımı abi. Yayıncılık dediğim şu, Electronic Arts gibi, Activision gibi firmalara kapılarını açıyorlar. Bu firmalara finansal kaynak sağlayacaklar. Bunlar da Epic Games çatısı altında aslında Epic Games'in yayıncı olması kıtfesi altında oyunlar yapacaklar. 3 tane firmayla anlaştıklarını duyurdular. Bunlardan bir tanesi Remedy. Remedy kontrolü yapan, eskiden Max Payne'leri yapan firma. Çok önemli bir firma gerçekten. Evet. Bir tanesi Design isimli bir firma. Bu Design isimli firma enteresan bir firma çünkü Last Guardian'ı yapan firma. PlayStation'la bağları çok kuvvetli olan bir firma. Shadow of the Colossus'u yapan adamın yaptığı oyun ya Last Guardian. Yani önemli bir firma bu da. Diğer firmamız da Playdead. Playdead'de Inside ve Limbo gibi iki tane çok şahane bağımsız oyuna imza atmış bir firma. Yani üç tane aslında baktığın zaman çok büyük firmalar olmasa da çok potansiyel vaat eden firmalar. Çok önemli ismin olduğu firmalarla anlaşmışlar. Ve şöyle demiş Epic Games, hani bunlara bütçe vereceğiz ve %100 kontrol onlarda olacak. Yani hiçbir şekilde kreatifliklerine karışmayacağız demişler. Bu önemli bir haber çünkü kendi kafalarındaki şeyi uygulamak için kaynak bulmuş olacak bu adamlar aslında. Evet. Yani ve %100 olarak da karşılayacaklarmış tüm maliyetlerini. Mesela 70 milyon dolarsa oyunun maliyeti, 70 milyon dolar %100 olarak karşılanacak. Ama oyun olarak da yani... şey hakları falan hep firmalarda kalacak. Yani Epic Games hakikaten şu an aracı konumda olacak. Ve yeni bir modelle böyle bir şekilde girişmeye çalışacaklar. Mesela Steam bu konuda hiç adım atmaya ihtiyacı duyan bir firma olmadı. Valve yayıncılık yapmak istemedi. Steam zaten herkes otomatik olarak yayıncısı aslında. Evet, yani doğru. Bugün PC oyun çıkarıyorsan Steam'e çıkartmak zorundasın yani. Onu es geçme şansın olmuyor. Ancak Epic sana para verecek de o parayla Epic'e özel oyun çıkartmış olacaksın. Ama Epic biraz daha işleri kendi lehine almak için böyle bir adım atmış durumda. Bence çok önemli bir adım. Bir de çok enteresandır. 3 firmada single player oyunları yapan firmalar. Yani 3 firmanın da olayı iyi hikayeli oyunlar yapmaları. Yani multiplayer bir olayları yok bu firmaların. Bunlar değişecek mi acaba? Yoksa hikayeli oyun yapmaya devam mı edecekler? Onu merak ediyorum. Hani Epic Fortnite'dan parayı kırıyor. Ama yeni bir multiplayer oyun yapmak için de kastırmıyor aslında. Single player'ı çok sağlam yapan firmalarla anlaşıp onların oyununa kaynak sağlamayı tercih etmiş. O da enteresan bir yöntem olacaktır. Bu da böyle bir son haber.
Rekabet ama çok iyi bir şey. Özellikle gördük ücretsiz oyunlar, fiyat indirimleri kıran kırana. O firmayı tabii. Ben alacağım sen alacaksın diye. Bize yaramaya yarıyor. Başladı bu iş. Steam tekeri de parayla kırılabiliyormuş, bunu da gördük. Yani zengin bir firmaysa gelip sen nasıl teker olabilirsin diye böyle bir res çekebiliyormuşsun. Güzel oldu, sevindirici bir haber. Bakalım geri kalan ne olacak? Belki daha fazla Half-Life görürüz. Hani ama yapın arkadaşlar, yapın. Onlar da en büyük kozu o çünkü. Yani o koltuk sarsılınca diğer güçlerini kullanacaklar. Şimdi Half-Life sadece öyle Steam'de de. Olursa Steam'in gücü bu. Steam Half-Life 2 kurdurdu abi insanlara.
Abi Steam'in koltuğu şu saatten sonra çok zor sallanır ama ya.
Ha, tabii yani kolay değil.
Çok ya PC eşittir Steam oldu, anladın mı yani? Hani yani PC'in varsa ve oyun oynuyorsan Steam'in olmama şansı %1 falandır yani.
Abi Blizzard bile hata üstüne hata yapıyor şu anda, biliyorsun. Hala bir oyun çıkarsa millet sıraya girer.
Bakar. Aynen, orada en büyük Steam'in şey yaptığı şey, belki en büyük kendisini batıracak olan şey, Steam'de çok büyük bir, Allah korusun, bir hani şey olması, hack benzeri büyük bir olay yaşıyor olması lazım insanların Steam'e karşı olan kullanımının azalması için. Diğer türlü çok zor Steam'le şey olması.
Ben de aynısını düşünüyorum. Katıldığın için teşekkür ediyorum Enis. Evime gelmiş oldun.
Ben katıldığım için teşekkür ettim. Şu an senin kucağına oturmuşum gibi hissediyorum bakış açısından dolayı.
İğrenç bir espriyle bitirmek istiyorum ben. İkisi biri. Evet arkadaşlar, evdeyiz uzun bir zamandır, yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabiliyor. Ben onun adına utandım. Abi bu vardır, adamın hiçbir şeyi yok aslında yaptı. Abi en son bir şey, televizyon programında profesörler kavga ediyor hale geldiler. O kadar gerildi ki insanlar artık.
Herkes birbirine sahip sövecek kıvamda şu an.
Evet arkadaşlar, ama biz sevgi ve saygı içinde programımızı sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.
İtopya'dan son sistem donanımlarla donatılan, özel yapım, güzel görünen böylesi kastı bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar.